Ayrım 14, sayfa 103, 8. bölüm, Kahire, 15 Kasım, 08.30. Harry Weaver uyandığında gözlerinde dayanılmaz bir sancı hissetti. Yatak odasının açık penceresinden güneş ışığı ve sabah trafiğinin motor ve klakson sesleri giriyordu. Yataktan küfür ederek kalktı. Vücudunda birçok ufak acı vardı. Başı çatlayacak gibiydi. Banyoya gidip duşu açtı, aynada suratına baktı. Gözleri şiş, kanlı ve ağrıdan yarı yarıya kapalıydı. Cildi buruşturulmuş kağıda benziyordu. Sonra hatırladı. İngiliz genel karargahından İngiltere'ye tayin edilen iki subayın Shepherd'da verdikleri veda partisine katılmış ve eğlence sabaha karşı 3'e kadar sürmüştü. Tıraş oldu, kaynar suda duş alıp uyanmaya çalıştı. Kurulanıp giyindi. ABD ordusunun yarbay üniformasını giyiyordu. Aşağıya indiğinde Ali'nin mutfaktaki ocakta omlet, domuz pastırması ve kahve yaptığını gördü. Uşak yaşlı ve gri saçlı bir Habeş'ti. ''Günaydın Ali, ötekiler gitti mi?'' ''Hepsi gitti efendim, bir tek siz kaldınız.'' ''Efendi bugün pek keyifli görünmüyor.'' ''Shepherd'da verdikleri şu cin, gerçek olduğundan emin misin?'' ''Dün gece birisi taksi şoförlerinin benzin yerine cin kullandıklarını söylüyordu da.'' Ali gülümsedi. ''Kim bilir, belki de haklısınız.'' Weaver güldü ve dışarı verandaya çıktı. Masa kurulmuştu. Kendine sıcak, güneşten uzak, gölgede bir yer seçti. Taze ekmek ve buzlu mango suyu vardı. Koca bir bardak içti, ekmeğine yağ sürdü. Zamalek'teki bu büyük villayı, biri şifre teğmeni, diğeri de büyükelçilik tercümanı iki Amerikan subayıyla paylaşıyordu. Zamalek, Nil ortasındaki bir adada, Kahire'nin en güzel mahallelerinden birisiydi. Villa zengin bir İtalyan tüccar tarafından yaptırılmıştı. Limon ve portakal ağacı dolu, geniş bir bahçesi, arkada geniş bir verandası, yüksek palmiye ağaçları ve bir fiskiyesi vardı. Masada bir gazete vardı. Egyptian Gazete. Ali kahvaltısını getirince gazeteye bir göz attı. İlgisini çeken birkaç yazı gördü. Kızıl Ordu, Dinyaper'i geçip Alman hatlarını yarmış, İtalyan çıkarması Roma'nın güneyine dayanmıştı. Almanların kısa süre sonra kenti yağmalayıp kaçacakları söylenir olmuştu. Churchill son 3 ay içinde 60 U-Bot batırıldığını açıklamış. Başkan Roosevelt ise kongredeki konuşmasında Alman kentlerinin bombalanmasının Hitler yıkılana ya da yenilgiyi kabul edene kadar süreceği sözünü vermişti. Weaver bütün bunlardan hiçbirinin Almanları teslim olmaya zorlayacağına inanmıyordu. Ama kuyruklarının sıkıştığı gerçekti. Gazeteyi masanın üzerine koydu, saatine baktı ve hızla kahvaltısını bitirdi. 9'u geçiyordu ve işe geç kalmıştı. ''Haberleri iyi mi efendi?'' Weaver kahvesini bitirdi, ceketini giydi ve Ali'ye gülümsedi. ''Galiba savaşı gerçekten kazanıyoruz.'' Weaver'ın bürosu yürüyüş mesafesinde Tolombat sokağındaki İngiliz genel karargahı Orta Doğu bölümündeydi. Daha önce bir İtalyan sigorta şirketine ait olan ve gri sütunlar olarak bilinen 4 katlı geniş binanın çevresi dikenli telle çevrilmişti. Amerikan askeri ateşesi General George Clayton'a bağlı bir subay olarak Weaver'ın görevi İngiliz komuta heyetiyle olan ilişkiyi sağlamaktı. Subay eğitimini tamamladıktan bir ay sonra uzman geçmişi ve Arapça bilgisinin çok yararlı olacağı istihbarat bölümüne atanmış, önce Amerikan ordusunun Kuzey Afrika çıkarması olan Meşale Operasyonu'nda daha sonra yarbay olarak göreve başladığı Kahire Büyükelçiliği'nde bu becerilerini sıkça kullanır olmuştu. Mısır'a geri dönmüş olmaktan mutluydu. Ancak şehirdeki istihbarat işlerinin çok sıkıcı olduğunun da farkındaydı. Savaş alanlarından uzakta subaylar zamanlarının çoğunu kağıtlar arasında geçiriyor ve bürokratik çatışmalara girip çıkıyorlardı. Weaver'ın ise özellikle bu son konuda hiç deneyimi olmamıştı. Öte yanda Kahire'nin toplumsal yaşamı çok hareketliydi. Shepherd'ın barında ya da Cezire kulübünde yemek, toplantılar, golf, tenis, polo maçları, yelken gezintileri ve ziyafetler, bir de güzel kadınlar. Rommel, tehlikesi uzaklaştığından beri Kahire gittikçe gelişmişti. Weaver asansöre binip ikinci kattaki odasına çıktı ve ceketini çıkardı. Masasının üzerindeki gümüş çerçevede Rachel ve Jack'le Sakkara'da çektirdikleri fotoğraf duruyordu. Rachel'in ölüm haberini aldıktan sonra resmi çerçeveletmişti. Bazen resme bakıp hayatının en güzel yazını hatırlamak hoşuna gidiyordu. Masanın üzerinde bir kağıt yığını, yazılacak ya da dosyalanacak raporlar da vardı. İşe başlayalı birkaç dakika olmuştu ki kapı vuruldu. Girin. İçeri bir kadın teğmen girdi. Helen Kane 6 aydan beri Weaver'ın yardımcılığını yapıyordu. İsmine karşın yarı İngiliz, yarı Mısırlıydı. Hafif esmer teni, derin kahverengi gözleriyle egzotik bir görünüşü vardı. Saçları bir oğlan çocuğu gibi kısa kesilmiş, uçları talimatnameye uygun olarak üniforma ceketinin yakası hizasında içeriye kıvrılmıştı. Omzunda istihbarat birliğinin yeşil kokartını taşıyordu. Weaver dün gece birlikte çalışmaya başladıktan beri ilk kez onunla işin dışında konular konuşmuş, sonra da gecenin büyük bir bölümünde birlikte dans etmişlerdi. Şimdi de vücuduna yaslanmış kadını hissediyor, uzaktan uzağa gelen parfüm kokusunu yine alıyordu. Ne de olsa dün gece oldukça fazla içmişti ve bu nedenle biraz utanıyordu. ''Günaydın efendim, eğer rahatsız olmayacaksanız söyleyeyim, biraz yorgun görünüyorsunuz.'' ''Belli oluyor mu?'' ''Maalesef.'' ''Dün gece fazla saçmalamadım umarım Helen.'' Gülümsedi. ''Ötekilerden fazla değil.'' ''Bilmem gereken bir şey var mı?'' ''Yarbay Sanson sizinle bürosunda görüşmek istiyor.'' İngiliz askeri istihbarat örgütü iki ana kola ayrılmıştı. Operasyon için DDMI, istihbarat için DDMI, Alfred Sanson istihbarat biriminde çalışıyordu ve güvenlik sorunlarıyla ilgiliydi. Weaver Sanson'u arkadaşlar arasında görmezdi. Buna karşın Sanson'dan savaştan önce Kahire'nin İngiliz denetimindeki polis örgütünde müfettiş olarak çalışmış olduğunu ve yükselmesini orada yaptığı çalışmalara borçlu olduğunu bilirdi. Sanson sert ve disiplinli bir subay, işiyle evli bir bekar olarak tanınırdı. Bir önceki gece Shepherd'da Weaver, Sanson'u bir masada önünde bir kadeh içki tek başına oturur ve Helen'la danslarını dikkatle izlerken görmüştü. ''Ne konuda olduğunu söyledi mi?'' ''Hayır efendim.'' Weaver ayağa kalktı, üniforma ceketini giydi. Bir gece önce o kadar yakın dans ettikten sonra kendisini hala ''efendim'' demesi anlaşılır gibi değildi. ''Öyleyse gidip ne istediğini sormaktan başka çare yok.'' Sanson'un bürosu koridorun karşısındaydı. Yaprak yaprak dökülen duvar boyası, paslanmış dosya dolabı, yıpranmış masası ve birkaç sandalyesiyle lüks olmaktan uzaktı. Aynı zamanda çok da düzenliydi. Her şey yerli yerinde. Bir çavuş Weaver'ı odaya getirdiğinde masanın üzerindeki tepside çay ve fincanlar hazırlanmıştı. Sanson ayağa kalktı, elini uzatmadı. ''Yarbay Weaver, lütfen oturun.'' ''Bir çay?'' İngiliz subayı uzun boylu, kaslı, yapılı ve çarpık suratlıydı. Siyah deriden bir parça sol gözünü kapatıyor, çenesinin sağında derin bir yaranın izleri görülüyordu. Yara zamanında doktor tarafından beceriksizce dikilmiş, bu da Sanson'un yüzüne işkence altında gülümsüyormuş ifadesini yerleştirmişti. Weaver iskemleye oturdu. Teşekkürler. Sanson bir fincan doldurup masanın öbür ucuna etti. Kahire'deki görevinizden hoşlanıyorsunuz sanırım. Tabii. Çayı görmemezlikten geldi. Sanson'un sosyal gevezelikten fazla hoşlanmayacak birisi olduğunu tahmin ediyorum. Benimle ne konuşmak istiyorsunuz? Sanson bir sigara yaktı, masanın çekmecesini çekti ve bir dosya çıkardı. Dün gece Kahire polisi eski depoların civarında nehirden bir ceset çıkardı. Gerçeği söylemek gerekirse sadece belden yukarısını, yük motorlarından birinin mürettebatı tarafından görülmüş. Cesedin günlerden beri suda kaldığı da anlaşılıyor. Weaver'ın ilk kıyılarında sıkça cesete rastlandığını biliyordu. Nehir intihar ve cinayet kurbanlarıyla doluydu. Peki, cesedin yarısının bulunmamasına karşın polis adamın kimliğini belirlemeyi başardı. Hem polisin hem de benim yakından tanıdığımız ünlü bir suçlu. Adı Mustafa Evir. Bütün bunlarla benim ne ilgim var? Evir öldürüldü, gırtlağı kesilmiş. Evi arandığında polislerden biri eşyalar arasında bunu buldu. Sanson dosyadan buruşturulmuş bir kağıt çıkardı. Masanın üzerine koyarak eliyle ütüledi ve Weaver'a uzattı. Weaver kağıtta bir kalemle çizilmiş kaba bir kroki gördü. Bir çocuğun çizebileceği türden kutular ve şekiller. Anlaşıldığı kadarıyla geniş bir ev ve bahçesi çizilmiş. Bütün bunlar şekilsiz bir dikdörtgenin içine yerleştirilmişti. Dörtgenin bir kenara ağaç olması gerekirken diğer ucunda kubbeli bir kameraya benzer başka bir şeyler çizilmişti. Kroki'yi inceledi, Sanson'a bakıp omuz silkti. ''Hala nereye varmak istediğinizi anlamıyorum.'' Cinayeti soruşturmakla görevlendirilen kişi Komiser Arhan, Benim eski bir arkadaşım. Bir zamanlar Amerikan Büyükelçiliği çevresindeki polis korumasından da sorumluydu. Elindeki kağıdın Amerikan Büyükelçisi'nin ikametgahının krokisi olduğuna inanıyor. Bahçe kroküdeki gibi bir biçimde yapılmış ve bir kenarda kameraya var. Girişte iki nöbetçi kulübesi var. Onlar da çizimdeki kutulara uyuyor. Arhan sizin krokiye bir göz atıp ne düşündüğünüzü söylemenizi istedi. Weaver krokiye yeniden baktı. Yerleşimi, kameriyi ve nöbetçi kulübelerini hatırladı. Doğru olabilir. Yine de bütün bunların benimle ilgisini anlamıyorum. Mustafa Evir mükemmel bir kasa hırsızı olarak tanınırmış. Suç dünyasındaki adı da Tilki'dir. Bir süre önce yakalandı ve 18 ay hapis yattı. Tahliyesinden sonra hayatının namusuyla kazanarak geçirmek istedi ancak sadece çok düşük ücretli işler bulabildi. Sanson durakladı. Komiser Arhan Evir'in eski işine dönmeye niyetlendiğine inanıyor. Büyükelçiliğin ikametgahına girmek istediğini, bu nedenle de krokiyi hazırladığını düşünüyor. Evir'in ünlü soygunlarını bütün ayrıntılarıyla hazırlamaktan gelse de, yabancı bir büyükelçinin iyi korunmuş evine girmek bundan önce yaptıklarına hiç benzemiyor. Ancak öldürülmesi Arhan'ın topladığı bilgilerle de birleştirilince işini tamamladığını, ikametgaha girdikten sonra cinayete kurban gittiğini düşündürüyor. Weaver'ın kaşları çatıldı. Hangi bilgiler? Polis karısını sorguya çekti. Evren'in çok az parası vardı ve karısı sürekli şikayet ediyordu. Öldürüldüğü gece kocasının önemli bir işi olduğunu ve gece döndüğünde yanında uzun süre yetecek kadar para getireceğini söylediğini anlatıyor. Ama eve bir daha hiç dönmemiş. Büyükelçiliğin evine girip kasasını soyduğunu mu söylemek istiyorsunuz? Sanson dudaklarını büzdü, parmaklarını kavuşturdu, başıyla onayladı. Belki de değerli bir şey. Onu öldürmeye değecek kadar değerli. Bilmeniz gereken bir iki şey var. Evir sipariş üzerine çalışırdı. Becerisi nedeniyle belirli bir hırsızlık düşünen diğer suçlular tarafından kullanılırdı. İki yıl kadar önce subaylarımızdan birinin çalınan evrak çantası konusunda da ondan şüphelenmiştik. Çantanın bir Alman ajanı ya da taraflarının siparişi üzerine çalındığına şüphe yok. Ancak hırsızlığın farkına 24 saat sonra varıldı. O zaman da çok geç olmuştu. Sorguya çektiğimizde Evir suçu kabul etmedi ve delil yetersizliği nedeniyle onu sorup bırakmak zorunda kaldık. Büyükelçiliğin evinde hırsızlık olduğunu duymadım ama. Bazı hırsızlıkların ortaya çıkmadıkları bilinir. Sanmam. İkametgah sıkı koruma altında. Sanson, Weaver'ın saflığından hoşlanmışçasına gülümsedi. Polis görevlisi olarak öğrendiğim şey Weaver, Kahire'de sıkı koruma olmadığıdır. Öyle hırsızlar tanıdım ki, girdikleri su yeri soyup soğana çeviriyorlardı. Yine de kimse günlerce işin farkına varamıyordu. Üstelik Ever, Tilki ismini de boşuna almadı. Yaptığı soygunlardan büyük bir bölümü, o uzaklaşıp kayboluncaya kadar ortaya çıkmazdı. Polis cinayet konusunda kimseden şüphelenmiyor mu acaba? Sanson başını salladı. Henüz hayır. Arhan, Ever'in tanıdıklarından çoğunu sorguladı ve hiçbirinin cinayetle ilgisi olmadığına inandı. Nasıl parçalanmış? Bacakları ve kalçası bir gemi uskuru tarafından biçilmiş. Sanson sigarasını tabloya bastırdı. Karısı kocasının neden öldürüldüğünü ya da onun kimin öldürülebileceğini bilmediğini söylüyor. Kroki'yi de daha önce hiç görmemiş. Ancak unutulmaması gereken kadının da hırsızlar ve yalancılar dolu bir aileden geldiği ve hiçbirine inanamayacağımızdır. Yine de Arhan'ın soruşturmasına yardımcı olabiliriz. Nasıl? Mısır köylülerin çoğu gibi Evir'in karısının da yetkilerden ödü kopuyor. Arhan askeri üniformalı bir iki kişinin kadının dilini çözmekte işe yarayacağını düşünüyor. Bunun işe yarayacağından emin misiniz? Sanson omuzlarını silkti. Şu anda Arhan çamura saplanmış durumda ve her yardımı kabule hazır. Üstelik eğer Evir'in karısı söylediğinden fazlasını biliyorsa ya da gerçekten güvenlikte bir çatlak olmuşsa konu bizim ilgi alanımıza girer. Weaver ellerini kaldırdı. Sanırım gitmenin pek bir zararı olmaz. Sanson şapkasına uzandı. Benim arabamla gidelim. Zeytin yeşili hamurun içi fırın gibiydi ve Weaver pencereyi açtı. Sanson kaldırım taşı döşeli bir sokağa sapıp bir devenin çektiği kavun yüklü arabanın yanından geçerken Weaver devrilmemek için tutamağa yapıştı. Sanson'un kapalı gözü dönemeçleri hesaplarken hataya neden oluyordu. Mısır'a geldiği günden beri Weaver, Kahire'nin ne kadar uluslararası bir kent olduğuna şaşmaktan kendini alamıyordu. Dar sokaklar asker ve alıcılarla doluydu. Vücutlardan gelen ter kokusu insanın midesini bulandırıyordu. Her ülkeden gelen yarım milyon müttefik askerinin yanı sıra beyaz Ruslar, Fransızlar, Alman Yahudileri, İngiliz ve Yunanlılar da görülüyordu. Savaşın başından beri 100 binden fazla göçmen kente gelmiş, sokaklarda karmakarışık diller konuşulur olmuştu. Mısırlılar durumdan şikayetçi değildi. Restoranlar, randevu evleri, kiralık odalar ve çarşı iyi iş yapıyordu. Üniformalılar da olmasa Kahire'nin savaşla hiçbir ilgisi olmayacaktı çünkü hiçbir şeyin sıkıntısı çekilmiyordu. Dar ve sıkışık dükkanlarda aşçılar kömür ateşinde pişmiş ızgaralar ya da kararmış büyük tavalarda kızarttıkları köfteleri hazırlıyordu. Bir dolaptan daha da dar küçük dükkanların girişinde duran satıcılar müşterilerini içeride bir bardak nane çayı ya da Türk kahvesi içmeye davet ediyor, toplu iğneden deve semerine kadar her şeyin fiyatında pazarlığa hazırlanıyorlardı. Tezgahlar yiyecek ve baharat, ucuz mücevherler ve incik boncuk, pamuk ve papirüs, halı ve yünlü kumaş balyaları, bakır ve pirinç eşya doluydu ve her yerde her zaman havada keskin ve ekşi esrar kokusu duyuluyordu. Sensin arabayı lağımı açıkta akan pis bir aralığa soktu ve ev denmekte güçlük çekilecek bir yapının önünde durdu. Ev denilen bir sıra kulübenin arasında çeşitli malzemeden yapılmış bir yıkıntıydı. Tüm camlar kırılmış, yerlerine kumaş ya da tahta parçaları kaplanmıştı. Çamurlu sokakta birkaç pasaklı çocuk çerçöpten yapılma oyuncaklarla oynarken çevrelerindeki yarı vahşi köpekler havlıyor ya da uyuyordu. Sanson evin boncuk iplerden yapılmış girişine yöneldi. Buradan. Peşinde Weaver boncukları iterek içeri girdi. Weaver'ı ilk çarpan dayanılmaz kokuydu. Eski ter ve bozulmuş yemek kokusuna karışan, Kahire'nin yoksul mahallelerinde hep duyulan çürük kokusu. Girdikleri yer acınacak bir delikti. Yıllar önce badanalanmış, duvara açılmış, oyuk ocak olarak kullanılırken çevrede sadece iskemlesiz bir masa görünüyordu. Yerde çıplak ve pis beton vardı. Bir köşede oturmuş siyah elbiseli kadın kucağında bebeği ağlıyordu. Çevresinde havanın sıcaklığına karşın siyahlar giymiş 3 kadın vardı. Weaver 3 kadının akraba ya da komşu olduklarını düşündü. Yarım düzüne yalın ayak ve gürültülü çocuk odada oynuyordu. Evdeki ölüden etkilenmemişler ziyaretçilere gülerek bakıyorlardı. Sanson elini salladı. Barra, barra, dışarı, dışarı. Çocuklar dışarı çıkınca Sanson diğer kadınlara dönüp bir şeyler söyledi. Kısa süre sonra kucağında bebek tutan kadınla baş başa kalmışlardı. Bu evirin dul karısı. Tabii İngilizce bilmiyor. Konuştuğu şiveyi anlamakta güçlük çekebilirsiniz. O nedenle benim tercüme etmem daha doğru olur. Kadın buruşuk yüzüyle 40'larında gösteriyordu ama Weaver 10 yıl daha genç olduğunu düşündü. 6 çocuk ve sefil hayat görünüşüne 10 yıl daha katmış olmalı. Yandaki oda yatak odası görevi görüyor olmalıydı. Ama içinde yatak değil, sadece yere serilmiş kirli battaniyeler vardı. Weaver ceketine birinin dokunduğunu hissedip aşağı baktı. 10 yaşlarında büyük gözlü ve kirli yüzlü bir oğlan ona gülümsüyordu. Weaver çocuğun başını okşarken saçlarının bit dolu olduğunu dehşetle gördü. Sanson çocuğa döndü. Barra! Çocuk Weaver'a sarılınca Sanson onu çekip almaya davrandı. Hayır bırakın, bana bir zararı yok. Size bir eski polis tavsiyesi Weaver. Yanınızdaki çocuk cüzdanını siz daha farkına varmadan çalabilir. Onun gibiler bir elleri ebe kadının cebinde doğarlar. Çocuk zararsıza benziyordu ancak Sanson'un haklı olabileceğini düşündü. Belki de neden burada olduğumuzu anlatsanız iyi olur. Başıyla kadını gösterdi. Ona kocasının bu krokiyi neden yaptığını sorar mısınız? Sanson sorarken kadın ağlamaya devam ediyordu. Bir süre sonra gözyaşları arasında bir şeyler mırıldandı. Weaver, Kahire'nin dış mahalle şivesiyle ve hızlı söylenmiş kelimelerden bir tekini bile anlayamadı. Sanson umutsuz görünüyordu. Neden böyle bir şey yaptığını bilmediğini söylüyor. O da şaşırmış. Sadece krokiye değil, bu kadar önemli bir efendinin evine kadar gelmiş olmasına. Her türlü bilginin önemli olduğunu söyleyin. Verebileceği bütün bilgilerin karşılığını da alacak. Sanson söylenenleri tercüme ederken, küçük çocuk Weaver'ın ceketini çekiştirdi. Weaver ceketinin cebinden bir çiklet çıkarıp oğlana uzattı. Çocuk sevinçle gülümsedi. Ambalajı açtı ve çikleti ağzına attı. Sanson kadının cevabını tercüme etti. Kocasının özel işlerinden hiç bahsetmediğini söylüyor. Öldürüldüğü gecede nereye gitmiş olacağını bilmiyor. Ancak ölmeden bir gece önce önemli biriyle buluşabileceğini söylemiş. Evden 9'da çıkıp gece yarısından önce geri dönmüş. Bunun işe yarayıp yaramayacağını da bilmek istiyor. Kiminle buluşmuş? Bilmediğini söylüyor. Kocası nereye gittiğini ya da kiminle buluştuğunu hiç anlatmazmış ki. Emin mi? Sensin başını salladı. Bize doğruyu söylediğinden eminim Weaver. Kadın başka bir şey mırıldandı ve Sensin Arapça "Kes sesini!" diye cevap verdi. "Ne diyor?" diye sordu Weaver. "Size kilerinin boş olduğunu ve doyuracak 6 aç gırtlağın bulunduğunu söylememi istedi. Dul bir kadına yapacağınız her yardım Allah katında makbul olacakmış. Söylediklerini aldırmayın." Weaver kadının kucağındaki bebeğe, çevredeki iç karartıcı sefalete baktı, cüzdanını çıkardı. Savaş tecrübesinin yüreğini nasırlaştırmış olmasına karşın dul bir kadının ve 6 küçük çocuğun aç kalması düşüncesini kabul edemiyordu. Sensin onu durdurmaya çalıştı. "Bunu yapmak zorunda değilsin Weaver. Üstelik bize işe yarayacak hiçbir şey de anlatmadı." "Boş verin, vermek istiyorum." Weaver cömertçe cüzdanından çıkardığı kalın bir deste banknotu masanın üzerine bıraktı. Kadın kucağındaki bebeği göğsüne bastırırken ileri geri sallanarak gözyaşları içinde teşekkürlerini mırıldandı. Weaver cüzdanını cebine yerleştirirken çocuğun yine ceketini çekiştirdiğini hissetti. "Yavaş ol oğlum." Oğlan bir şeyler söyledi. Weaver sensine baktı. "Ne diyor bu?" "Galiba babasının nereye gittiğini biliyormuş." Ayrım sonu. Sayfa 112.